Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Dünyanın haberini sizlere Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Bitçi.com'un katkılarıyla sunuyoruz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Biden yönetiminin yeni dünya düzeni planları ve bu yeni dünya düzeni altın ve Bitcoin'e ne yapar? Biden yönetiminin en önemli isimlerinden bir tanesi, hatırlayacaksınız, eski Amerikan Merkez Bankası başkanlarından hanımefendi Janet Yellen. Janet Yellen aslında tarihin belki de en başarısız ekonomistlerinden bir tanesi ama ödül üzerine ödül alıyor ve ne oldu? Kendisini Hazine Bakanı yaptı yeni Biden yönetimi ve Janet Yellen diyor ki, bakın 6 Nisan tarihli açıklamasında, bu yeni IMF Dünya Bankası bahar toplantıları bir Bretton Woods anı olacak küresel ekonomi için. Ne demek Bretton Woods? Bretton Woods 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya para düzenini yeniden ele alan ve bugünkü para düzeninin bir nevi temellerini atan bir toplantıydı arkadaşlar. Bundan sonra 1971'de büyük bir değişim oldu. Neydi Bretton Woods? Bütün dünya para birimleri dolara bağlanacak. Dolar da altına sabit bir fiyattan bağlanacak. Ve bu şekilde bir para düzeni kurulacak. Ve tabii IMF ve Dünya Bankası da o zaman kurulmuştu. Ve Bretton Woods öncesinde dünya merkez bankaları para basarken kasalarında belirli bir miktar altın bulundurmak zorundaydı. 1914'ten önce bu oran %100'dü. Yani 1914'e kadar merkez bankaları ancak kasalarındaki altın kadar para basabiliyorlardı. 1914'te bu oran %40'a düşürüldü, altının parayı karşılama oranı. Bretton Woods'ta ise oran tamamen kaldırıldı. Yani herhangi bir oran yok ama birileri sizin bastığınız parayı bankaya götürdüğü zaman o paranın değeri kadar altını ödemek zorundasınız. Tabii Bretton Woods'tan sonra Amerika o kadar çok dolar bastı ki her gelen doları verdi, altını aldı. Amerika'nın 20 bin ton altını vardı 2. Dünya Savaşı sonrasında. Bu altın miktarı 8 bin küsür tona düşünce 1971 yılının yaz aylarında Başkan Nixon acil durumla dedi ki, biz altınla doların bağını kopartıyoruz. İşte ondan sonra bu kadar önemli bir olaydır Bretton Woods. Bugün de bir Bretton Woods anı yaşadığımızı Janet Yellen iddia etti. Fakat ne oldu? Dağ fare doğurdu arkadaşlar. Şimdi herkes korkabilir, işte yeni bir dünya düzeni, para düzeni değişiyor mu, ne oluyor diye. Ama sadece şu çıktı bu toplantıdan. Amerika'nın Biden yönetiminin daha önce işte bu Yellen ve diğer elemanlarıyla birlikte, Kamala Harris'le birlikte çok büyük harcamalar yapacağını, trilyonlarca dolar basacağını, bu yüzden de enflasyona yol açacağını önceki bölümlerde konuşmuştuk. Biden seçilmeden önce 1.9 trilyon dolar bir yardım paketi, Covid'den kurtulma paketi açıklamıştı. Bundan sonra bu sene için sadece 2 trilyon dolar daha, bu sefer altyapı yatırımı planı açıkladı. Fakat yeşil yeni düzen dediğimiz bir başka uzun vadeli planları var Biden ve Harris'in. Bu ise Bloomberg'un bir değerlendirmesine göre Amerika'ya 90 trilyon dolardan fazla paraya mal olacak. Bu ise her yıl 9-10 trilyon dolar gelecek 10 yılda basılması anlamına geliyor. Şu anda ise bu sene bir 2 trilyon dolar daha şimdilik Biden ortaya çıkardı. Tabii ki bunu finanse edecek devletin elinde bir para doğru dürüst yok. Bunun için ne dedi Biden? Ben dedi, vergileri arttıracağım. Özellikle de kurumsal şirketlerin vergilerini. Oh ne güzel. Fakat Biden şunu düşünüyor. Ben vergileri kendi ülkemde arttırırsam bu sefer ne olur? Sermaye, şirketler vergileri daha düşük olan ülkelere kaçar. Ve Janet Yellen'ın bu Bretton Woods diye allayıp pulladığı şeyin aslında bir küresel vergi olayı olduğu ortaya çıktı. Financial Times'ta ayrıntılı bir yazı var. İşte yeni bir kurumlar vergisi planı hem de küresel çapta ortaya çıkıyor. Küreselleşme süresince 2000'li yıllardan itibaren Şirketlerin ödediği vergi oranları bütün dünyada düşürüldü. OECD ortalaması %33'lerden %23'lere düştü. Burada şunu dikkatinize sunmak istiyorum. 2000'li yıllardan beri çok büyük bir ekonomik kriz aslında olduğu için 2000-2008 yönetimler mecburen bu vergileri indirdiler ki şirketler nefes alsın ve ekonomik sistem ayakta dursun. Fakat şimdi ne diyorlar? Hepsi bakın Cüneyt Başaran paylaşmış. Para basmanın da tehlikeli olduğunu yavaş yavaş fark ettikleri için bu sefer vergileri asılmaya başladılar. Amerika'da kurumlar vergisi %21'den %28'e çıkarılacak. İşte bu altyapı harcamalarını karşılayabilmek için ki daha paket sadece 2 trilyon dolar. İngiltere'de 19'dan 25'e çıkacak 2023'e kadar ve Türkiye'de bile şu anda 2.22'den 25'e yükseltilmesi durumu söz konusu. İşte şu anda Janet Yellen'ın bize yeni Bretton Woods diye sunduğu şey para düzeniyle alakalı bir şey değil. Henüz para düzenini değiştirecek güçleri yok tek başlarına. Ve ne diyorlar? Küresel bir vergi politikası. Aslında Janet Yellen ya da Biden bütün dünyaya bir vergi oranı dayatacak yetkiyi nereden buluyorlar? Öyle bir yetkileri olmaması lazım. Ama gördüğünüz gibi bu yetkiyi kendilerinde adeta buluyorlar. Aynısını geçtiğimiz günlerde eski IMF Başkanı, şimdinin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yapmıştı. Madame Lagarde demişti ki merkez bankaları asla Bitcoin almayacak. Siz kim oluyorsunuz Sayın Lagarde? Dünyada yüzlerce merkez bankası var. Bütün devletler bağımsız. İsteyen istediğini yapar. Zaten Fransa'da da merkez bankası Bitcoin alsın diye bir kanun teklifi oluşturulması üzerine bir imza kampanyası bile başlatıldı. Hem de kendi ülkenizde. Yani siz kim oluyorsunuz da dünyaya böyle vergi oranları, merkez bankaları şunu alabilir, şunu satabilir diye racon kesmeye kalkıyorsunuz amiyane tabirle. Bu Lagarde geçmişinde Maliye Bakanıyken, Fransa'nın Maliye Bakanıyken bir şirkete çıkar sağladığı için, vergi konusunda çıkar sağladığı için, vergilerin affedilmesini ya da ödememesini sağladığı için suçlu bulundu ama ceza almadı. Yanında dünyanın en başarısız ekonomistlerinden bir tanesi şimdi çıkmış demiş ki Mart ayının başında stimulus yani bu bastığımız paralar işte ekonomiye verdiğimiz Covid yardımı bu yapacağımız bütün bu diğer yatırımlar enflasyona yol açmaz. Unlikely yani pek öyle olası değil demiş. Peki geçmişte ne demiş Yalın? 2005 yılında herkes uyarmaya başlayınca yani 2008 krizi biliyorsunuz emlak kriziydi. Herkes emlak alanında bir balon oluştu diye uyarmaya başlayınca Janet Yellen bir konuşma yapmış. Housing bubbles yani konut balonları ve para politikası. Burada bakın ne diyor? Kendi kendine sorular soruyor. Bunlardan bir tanesi, birincisi diyor ki bir konut balonu kendi başına sönmeye bırakılırsa bunun ekonomi üzerindeki etkileri aşırı büyük olabilir mi? Cevap yalından hayır. Yani 2005 yılında Janet Yellen diyor ki evet bir konut balonu var ama bunu biz kendi başına bıraksak bu kendi kendine söner ve ekonomiye de hiçbir şey olmaz. Müthiş ekonomist, acayip öngörülü Yellen 2008 krizini işte böyle karşılamış arkadaşlar. Hiç aşırı bir tepki olmadı maşallah. Dünya tarihine geçen bir büyük ekonomik kriz oldu. Ondan sonra tarihi hadiseler başladı. Tabii ki Yellen'ın müthiş öngörüleri burada da bitmedi. 2017 yılı Haziran ayında çıktı. Bu sefer de dedi ki bir daha ömrümüz boyunca finansal kriz görmeyeceğiz. Yani biz bunu en azından kendi ömründen bahsediyordur herhalde. Yaşı da biraz ileri diye okumaya çalıştık ama kendi ömrü bile vefa etmedi ters yönden. 3 yıl içinde bu tahmini de Janet Yellen'ın çöp oldu. Ve tabii ki 2020 tarihin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesi başladı. Bu kadar zaten başarısız bir ekonomistin oturup da böyle Bretton Woods anı deyip ondan sonra da bir küresel vergi planı ortaya koymasına nasıl güvenebiliriz? Buradan iyi bir sonuç nasıl bekleyebiliriz? Bekleyemeyiz. Birazdan anlatacağım şimdi bu küresel vergi planı nelere yol açacak. Arkadaşlar bir yandan ekonomide alınan bütün tedbirlere ve devam eden büyük para basmalara rağmen şu anda dünyanın büyük merkez bankaları saatte bakın günde demiyorum saatte 1,4 milyar dolar en az para basıyorlar. Amerika tek başına ayda 120 milyar dolar harcıyor. hala para basmaya devam ediyor. Fakat piyasalar için bu yeterli gelmiyor. Bakın ne oldu? Amerikalı bir yatırım fonu Archegos Capital büyük bir çöküş yaşadı. 40 milyar dolarlık bir servet günler içerisinde 10 milyar dolara düştü. Ve işin kötüsü piyasada yaptığı satışlar nedeniyle büyük bankalar inanılmaz zararlar yazmak durumunda kaldılar. En büyük bankalar milyarlarca dolar yatırım zararları yazdılar. Mesela Nomura 2 milyar dolar, Credit Suisse 1 milyar dolar diyen var, 4 milyar dolar diyen var. Andrew Fisher ise 7 milyar dolar demiş. Yani Credit Suisse'in çok ciddi bir burada zararı var. Bütün bu kuruluşlar için bu paralar çok büyük. Bunların birkaç yıllık adeta karlarına denk geliyor. Toplam bu etkilenen pozisyon büyüklüğünün 100 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bazı şirketlerin bu Archegos Capital'ın elindeki bazı hisse senetlerinin aşırı değer kaybetmesi söz konusu oldu. Bütün bunlar tabii niye meydana geldi? Yine Archegos Capital işte zaten sahibi eskiden bazı insider trading yani içeriden haber alıp alım satım gerçekleştirme gibi suçlardan hüküm giymiş birisi ve ekonomi alanındaki hukuki düzenlemelerde çeşitli boşluklar bulup aşırı riskler almış. Yine türev araçlarına girmiş. Bir aile ofisi şeklinde çalıştığı için birçok denetimden kaçmayı başarmış. Fakat aslında yine de vermesi gereken bir belgeler varken büyük bankalar Goldman Sachs haricinde işte Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse bu şeylere göz yummuşlar ve bu adama acayip borçlar vermişler ve bu şekilde bir olay meydana gelmiş. İşte bütün dünya finans çevreleri şu anda şaşırıyor. Bu işte bu kurum bu kadar riski nasıl bu kadar regülasyon varken alabildi diye. Hiç kafanızı yormayın arkadaşlar. Daha ne kurumlar vardır böyle? Zaten Guggenheim ki dünyanın büyük varlık yönetim şirketlerinden bir tanesi diyor ki Archegos dili yeni böyle patlamalarda son derece olasılık içinde dahilinde olabilir diyor. Gördüğünüz gibi para basmalara rağmen sistemde patlamalar devam ediyor. Bir yandan doların küresel rezerv varlıklar içerisindeki payı azalıyor. Merkez bankaları içerisinde bakın 1998'de %72 imiş. Bugün ne olmuş? %60'ların altına düşmüş ve hızla azalıyor. Yerine başka rezerv varlıklar geliyor. Altın, gümüş, Bitcoin ve başka para birimleri. Ve bu tabii para basma neyle yapılıyor? Özellikle devlet bonolarının satın alınmasıyla ama daha ne kadar satın alınacak? Bakın Steve Saretsky bir emlak ve makroekonomi uzmanı diyor ki Bank of Canada yani Kanada Merkez Bankası o kadar çok para basmış ki şu anda ülkenin çıkardığı bütün bonoların %40'ına sahip olmuş. Yani devlet bir yandan borçlanıyor. Bu borçlanmaları da kimse almadığı için ne oluyor? Merkez Bankası havadan para basarak alıyor. Ve işin ilginci bu sadece Kanada'ya özel bir durumda değil. Bakın mesela buradaki tartışmalarda işte burada yazanlar ifade ediyorlar. Bank of England'da da bu oran %44. Amerika'da ise şu anda yani İngiltere'de %44, Amerika'da %30. Korkunç bir durum. Ve bunları sanki bütün medya, finans medyası ya görmezden geliyor ya da normal bir şeymiş gibi bütün dünyada anlatmaya devam ediyorlar. Ne olacak bundan sonra? Yani bu Biden'ın bu yeni dünya düzeni diye ortaya koyduğu bu küresel vergi oranları bizim başımıza ne getirecek? Ya da bu para basmalar sonucunda altın, gümüş ve Bitcoin'e ne olacak? Öncelikle bu Biden'ın harcamaları devam ettiği sürece sürekli Amerikan devleti tahvil çıkarmak zorunda. Çünkü ne diyorum her zaman? Devletlerin para basma yetkisi yok. Merkez bankalarının var. Bu durumda ne oluyor? Devletler bu harcamaları yapabilmek için sürekli tahvil çıkarmak zorunda. Bizim bazı aklı evvel ekonomistlerimiz fil dişi kurelerden oturup işte çeşitli ölçme biçmeler yapıp şey diyorlardı ya çok fazla tahvil çıkarmayacak Fed. Aslında hazinede de 1 trilyon dolar var. Önce onu harcarlar. Derken bakın ne oldu? Tarihi yüksek bir ayda çıkarılan devlet tahvili bakımından tarihi rekor kırıldı Amerika'da. 372 milyar dolarlık yeni tahvil piyasaya sürüldü. İşte bunlar satın alınmadığı için Fed tarafından henüz satın alınmadığı için tahvil faizleri özellikle de uzun vadeli tahvil faizleri artıyor Amerika'da. Bu da altını olumsuz etkiliyor şu anda. Ama ileride ne olacak? Mutlaka Fed devreye girip bu artan tahvilleri almak zorunda kalacak. Ne kadar oyalamaya çalışırsa çalışsın. Ne olacak? Çok daha fazla tahvil basılacak. Çok daha fazla Fed ve diğer merkez bankaları alım yapacaklar ve piyasaya çok daha fazla nakit girecek ve bu da enflasyonu körükleyecek ve tabii ki ne olacak? Altın, gümüş ve Bitcoin'e de bu iş çok yarayacak arkadaşlar önümüzdeki dönemde. Mutlaka o faizler bir şekilde düşürülmek zorunda. Düşürülmezse borsaları aşağı çeker ve bu da Amerika'da yönetimin de hiç kimsenin de işine gelmez. Eğer borsalarda bir patlama durumu olursa mecburen çok daha hızlı bir şekilde para basmak durumunda kalacaklar. Bu vergi konusu ise bakın ne yapacak? Amerika'da zaten şu anda bile zombi şirket sayısı son derece fazla. Dünya çapında her 4 şirketten biri, Amerika'da da her 3 şirketten biri zombileşmiş durumda. Zombi şirket ne demek? Kâr etmeyen, doğru dürüst kâr edemeyen, elde ettiği gelirler borcunun faizini bile ödeyemeyen şirket. Yani sürekli borçlanarak operasyondan artık kopmuş, borç üzerine borç alıp kendini döndüren şirket demek. Bu Financial Times'ta verilen ayrıntılara göre bu yeni vergi planında vergiler kimler için arttırılacak? En yüksek kâr eden en büyük firmalar için. Bu kulağa hoş geliyor ya işte bunlar zaten sürekli para kazanıyorlar. Vergilendirin bu namussuzları. Fakat bu arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne benziyor. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde de sürekli para basıyor imparatorlar. Acayip bir enflasyon doğmaya başlıyor. Önce ne yapıyorlar? Fiyatları sabitliyorlar. Yani daha fazla arttıramazsınız diyorlar. Bugün de Amerikalılar ne yapıyor? Enflasyonda hile yaparak fiyatları sabitmiş gibi gösteriyorlar. Oysa fiyatlar sabitlenince ne oluyor? İşletmeler kâr edememeye başlıyor. Kâr edemeyince bir süre onlar işte borçlarla falan çevirmişler. Sonra insanlar bakmışlar ki bu ekonomik faaliyetle biz bir şey yürütemiyoruz. Ekonomik faaliyeti kaldırmışlar. Yani işlerini güçlerini bırakıp Roma'dan kaçmaya başlamışlar. İşte Amerika bunu yapıyor. Şimdi vergi koyarsanız ne olur? Herkes Amerika'dan kaçar. İşte global vergi koyarak bu sefer ne yapıyor? Hiçbir yerden kaçamasınlar. Bu da çare olmaz arkadaşlar. En karlı şirketleri siz öldürürseniz zaten sayıları az kalmış. Gün geçtikçe bütün şirketler zombileşiyor. Siz bir de altın yumurtlayan tavuğu keserseniz, boğarsanız ekonomiden artık hiç ümit kalmayacak demektir. Para ekonomisi, sanayi ekonomisi iyice ölecek demektir. Ve siz bunun karşılığında daha da fazla sürekli para basmak zorunda kalacaksınız demektir. İşte bizi sürükleyecekleri alan bu. Ve bunun sonucu olarak da ne olacak? Devletler, şirketler, bireyler sağlam paralara yani sınırı olan, istenildiği gibi arttırılmayan ve sürekli değer kazanan paralara yönelecekler. Bakın Macaristan ne yapmış? Bir kalemde 7 Nisan gününde altın rezervlerini 3 katı arttırmış. Ve tarihin en önemli altın alımlarından bir tanesi gerçekleştirilmiş arkadaşlar. 94,5 tona çıkarmış altın varlığını Macaristan bir kalemde yani 30 ton civarlarından 90 ton civarlarına çıkartmış. Ve biliyorsunuz bütün dünyada 2020'den itibaren işte Twitter'ın kardeş kuruluşu Square ödemeler şirketi, MicroStrategy ve nihayetinde Tesla gibi çok büyük şirketler rezerv varlık olarak enflasyona karşı korunmak için ne yapmışlardı? Bilançolarına Bitcoin almışlardı. Ve Türkiye'den de nihayetinde bir şirket Net Holding bu Vesim Tibuk'un şirketi bilançosuna doğrudan Bitcoin alımı yaptı arkadaşlar. Ve bunu muhtemelen başka şirketler de Türkiye'de takip edebilir. Önemli bir değerlendirme de Bloomberg istihbarattan geldi. Bloomberg istihbaratta kripto paralarla ilgili bir rapor hazırlandı ve 2017 ve 2013 senaryoları devam ederse Bitcoin fiyatının 400 bin dolara kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu grafikte de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok ilgi var. Bu sene Bitcoin yükseliş sezonunda olduğu için elbette çeşitli farklı tahminler var. Daha önce 100 bin, 150 bin dolar tahminleri yapıldı. Çeşitli kuruluşlar tarafından Citibank'ın Aralık 2021 için 318 bin dolar tahmini var. Bütün bu tahminler gerçekleşecek mi hep beraber göreceğiz ama şurası kesin ki dünya sınırlı paralara doğru bir akın içerisinde. Bakın Bloomberg'un bu haberinde diyor ki merkez bankaları tekrar net altın alıcısı haline geldi Şubat ayında. Demek ki fiyat düşüşlerini merkez bankaları değerlendirmeye başladı ve Bitcoin'e de çok önemli bir ne var? Talep var arkadaşlar. Biden'ın yeni dünya düzeni bir dağ fare doğurdu durumunda. Şu anda henüz dünyaya bir tek para birimi dayatma noktasına gelemediler. İleride bunu da deneyecekler mutlaka. Şu anda bir küresel vergiyle uğraşıyorlar. Fakat bu verimli olan şirketleri daha da kötü duruma sokacak. Çok daha fazla para basılacak. Ve nihayetinde altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı paralar çeşitli dalgalanmalar yapsalar da aşağı doğru nihayetinde mutlaka kazanan taraf olacaklar. Öyle görünüyor arkadaşlar. Sponsorumuz Bitchi.com hakkında daha fazla bilgi almak için Bitchi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burada ayrıntılı açıklamalar bulabilirsiniz. Sitenin linkini açıklamalar bölümüne de koydum. Oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Yine piyasaları yakın bir şekilde altın, gümüş ve Bitcoin için ve diğer araçlar için de takip etmeye devam edeceğiz yeni haber ve bilgilerle. Bunun için YouTube kanalımda birlikte takip edelim diyorsanız benimle birlikte olabilirsiniz. Diğer eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Özellikle gerçek ekonomi ve paranın sırrı serilerine ya da yaptığımız teknoloji hakkında yaptığımız diğer mini belgesellere bakabilirsiniz. Sağlık tehlikesinin hala geçmediği ortamda lütfen kendinize iyi bakın. YouTube'da yaptığımız paylaşımları beğeniyorsanız siz de yakınlarınızla paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşsın. Çeşitli sosyal medya mecralarından paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Böylece daha fazla kişiye sesimizi iletmiş oluruz. Kendinize lütfen iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.